tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izinde TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhabalar Sedat Bey.
Hocam ben kitap armağanımız için dinleyicilerimize hem soruları için hem yorumları için telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi hatırlatayım, ardından sohbetimize başlayalım. İlk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor. Biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tretturktarihi@trt.net.tr. Kısa mesaj numaramız 535-472-6011. Hocam bugün biraz geç başlamak durumunda kaldık programa. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir konuşması vardı. Kamu kurumu yayıncılığı gereği elbette biz de bunu canlı olarak yayınlamak durumundaydık. Yayınladık. Artık oralarını konuşacağız Güray Hocam. Fakat ilginç günlerden geçiyoruz. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Bu bölge artık oralarından önce de her zaman için önemli bir bölge. Buna ilişkin sorularım olacak size. Ama bu hafta önce siz hangi kitabı dinleyicilerimize armağan edeceğimizi tanıtır mısınız?
Bu hafta dinleyicilerimize Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan 1. Mesut Dönemi 1116-1155 tarihleri arasında yaklaşık 30 yıl boyunca sultanlık yapmış olan Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan Mesud'un dönemini anlatan bir Anadolu tarihi, Selçuklu dönemi tarihini hediye ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2003 yılında Dr. Muharrem Kesik Hoca tarafından hazırlanmış. Bu eser aynı zamanda Anadolu'nun fethi, Anadolu Selçuklu tarihinin bu önemli 3. hükümdarı ve tabii ki en önemli hükümdarlarından birisi 2. Kılıç Arslan'ın babası Sultan Mesud'u anlatıyor. Çok önemli bir araştırma eseri, akademik bir eser bir yönüyle. Değerli bir çalışma yayınlanmış Türk Tarih Kurumu'ndan 2003 yılında tarihli dinleyicimize bu güzel eseri hediye ediyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, 463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonumuzu aradığınızda Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan 1. Mesut Dönemi adlı kitabı armağan edeceğiz Türk Tarih Kurumu yayınlarından. Şimdi hocam az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını da dinledik. Artıkoğlu Beyliği ile başlayacağız. Önce Artıkoğlu Beyliği'nin sınırlarıyla başlayalım. Zannediyorum bu bölge Halep, Şam, Musul hep Türkleri ilgilendiren bir bölge oldu.
Evet, Artuk Bey'den ismini alan Artuklular Devleti'nin sınırları neresiydi? Ne gibi faaliyetlerle karşılaştılar? Siyasi olarak da, sosyal olarak da nasıl izler bıraktılar? Bunun üzerinde kabataslak bir panorama çizecek olursak, Artuk Bey, Sultan Alparslan'ın çok güvendiği komutanlardan, muhtemelen kendisi Oğuzların Döger boyuna mensup olan bir beydir. Çoğu tarihçimiz onu Döger boyu mensubu olarak gösteriyor. Artuklular genel olarak Kayı boyundan olarak da tanımlanıyor. Çünkü Kayı boyuyla da akrabalıkları var ve birçok bulundukları bölgede Kayı boyunun damgasını kullanmışlardır. Döger boyu damgası da görülüyor. Dolayısıyla artık Artuk Bey'in eksik oğlu Artuk, babasının ismi de Eksük Bey'dir. Anadolu fethinde Suriye ve bugünkü coğrafya itibariyle Irak diye tanımladığımız coğrafyada önemli bir fatih komutan, Selçuklu Devleti'nin uç beylerinden birisi olduğunu görüyoruz. 1064 yılından itibaren Kafkasya-Azerbaycan bölgesinin fethinde, yine daha sonraki seferlerde, mesela 1071 Malazgirt Zaferi sırasında Sultan Alparslan'ın ordusunda yer alıyor. Ardından Anadolu'nun fethinde Orta Anadolu bölgesinin fethiyle görevlendiriliyor. Nereleri buraları? Malatya, Kırşehir, Çankırı, Ankara ve hatta Kızılırmak yayı boyunca Yeşilırmak, Kızılırmak arasındaki Orta Karadeniz bölgesinde faaliyetler için görevlendiriyor ve bölgeyi kendisine bir uç bölgesi olarak tahsis ediyor Sultan Alparslan. Artuk Gazi'nin Ankara'nın da ilk fatihi olduğunu hemen belirtelim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti olan Ankara ilk defa Türkmen Beyi Sultan Alparslan'ın komutanı Malazgirt Gazisi Artuk Gazi tarafından alınmıştır. Ve bu olay aynı zamanda dönemin kaynaklarında da geçmektedir. Danışmetname'de de Artuk Bey'in ismi Bizans'la mücadelelerde çok önemli komutanlar arasında yer alır. Hatta İmparator Botaniates'e karşı isyan eden kişileri, yani özellikle komutanlardan, Bizans komutanlarından Ursel'e karşı mücadelede imparatora destek vermiştir Artuk Bey. Ve Bizans'ın taht iç kavgalarında da taraf olmuştur, etkili olmuştur. Bu derecede güçlü bir beydir. Ardından Orta Anadolu'daki yaptığı icraatların, başarılı icraatların aynı zamanda bugün Irak diyebildiğimiz coğrafyada Bağdat-Basra hattında, daha sonra daha güney bölgeye doğru Bahreyn diyebildiğimiz coğrafyada ortaya çıkan Karmati Fatimi isyanına karşı ya da bir şekilde farklı bir adlandırmayla ifade edecek olursak dönem kaynaklarında Batini diyebildiğimiz Haşhaşilerin bir kolu olan Karmatilere karşı da Artuk Bey görevlendirilmiştir. Yani nerede bir kriz var, nerede bir terör olayı var, nerede bir Selçuklu Devleti'ne karşı isyan ve hıyanet var. Buna karşı Artuk Gazi'yi görevli olarak görüyoruz, güvenilen bir komutan olarak, devlet adamı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Gerçekten de Artuk Gazi hemen bu bölgeye gitmiştir. Bölgenin gazisi olarak çok yararlı işlerde bulunmuştur. Bugün Bahreyn diyebildiğimiz ülkenin sınırları içerisine kadar olan bölgedeki Karmati isyanlarını bastırmış ve bölgenin güvenliğini sağladıktan sonra Basra üzerinden Bağdat'a dönmüştür. Bağdat'ta Abbasi halifesi onu törenle karşılamış ve kendisine divanda büyük bir onur madalyası takmıştır. Halife Kaim bir Emrillah tarafından kendisine çok özel lakaplar verildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi...
Hocam, onlara lakaplara geçmeden önce kitap kazanan dinleyicimiz belli oldu. Onu duyuralım dinleyicimizi. Evet. Hüseyin Saka adlı dinleyicimiz bugün bizden kitap kazanan kişi oldu. Program için bize ve değerli hocalarımıza çok çok teşekkür etmiş. Bizi dinlediği için hem Hüseyin Saka adlı dinleyicimize hem bütün diğer dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Japonya'ya kitap gönderdik. Suudi Arabistan'a kitap gönderdik. Ben özellikle söylemedim şimdi. Bilmem, tahmin edebilecek misiniz? Bu nereden aramış dinleyicimiz?
Hüseyin Saka muhtemelen ilk defa yine uzak diyarlardan bir yerden aramış.
Kosova'dan olabilir. Hocam.
Kosova'dan.
Radyomuzun sesinin evet. Ta nerelere ulaştı da hocam. 4 kıtaya birden, 5 kıtaya birden. Böylelikle belli oluyor. Kosova'dan Hüseyin Saka adlı dinleyicimize Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan 1. Mesut Dönemi adlı kitabı Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan armağan ediyoruz hocam.
Evet, hayırlı olsun diyorum Hüseyin Saka Bey'e de. İyi okumalar olsun.
Bir başka dinleyicimiz daha aradı Güray Hocam. Ankara'dan Sümmani Karakaşoğlu programımızı büyük bir şevkle dinliyormuş. Çok teşekkür ediyor program için. Eğer haftaya bize ilk ulaşırsa Sümmani Karakaşoğlu adlı dinleyicimiz, biz de ona önümüzdeki hafta seçeceğimiz kitabı armağan edeceğiz. Bizi dinlediği için Sümmani Karakaşoğlu adlı dinleyicimize de, bütün diğer dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Güray Hocam, şimdi şu halifenin verdiği sıfatları Artuk oğluna geçmeden önce önemli ifadelerde, açıklamalarda bulundunuz Artuk Bey'e ilişkin. Artuk Bey'in isyanları bastırmaktaki başarısı cephe savaşından çok daha zor bir iş olsa gerek diye düşünüyorum ve bunu soruyorum size, böyle midir? Bir de işte bugünün bu teröristleri, DAEŞ, DAEŞ, IŞİD, yok PKK, şu bu bilmem ne derken aslında kökeninde olan terör örgütü ve terörist yetiştiren bu Haşhaşiler, Karmatiler, bunlara karşı başarılarının altında ne yiyor? Yani bu zor bir görev hocam.
Evet, tabii ki Artuk Bey'in bu gibi olaylarda, kritik olaylarda görevlendirilmiş olması onun tecrübeli bir siyaset adamı olduğunu da gösteriyor. Gerçekten de o uluslararası ilişkiler açısından da Bizans'la olan mücadelede taht kavgalarına dahil olmuştur. Ve Botaniates'in taraftarı olarak sanki bir iç işlerine karışma olmuştur Bizans'ta ve başarılı da olmuştur. Yani Bizans'ta bir taht isyanını önleyen kişi olarak görüyoruz. Aynı tarihler itibariyle biz Çaka Bey'in de bildiğiniz gibi Botaniates'in safında, yani bir çatışma sırasında Batı Karadeniz bölgesinde esir düşerek ardından da Bizans'ta 3 yıl boyunca Grekçe'yi öğrendikten sonra Botaniates'in en güvendiği adamlar arasında yer aldığını görüyoruz. Artuk Gazi, Anadolu fethinde önemli sembol isimlerden birisi. Ancak esas başarısını Suriye bölgesinde, Irak ve Suriye'de, özellikle Filistin'de yaptıklarıyla kazandı. Namını da oraya saldı. Bildiğiniz gibi Kudüs'ün fethinde de, Kudüs'teki ilk defa kurduğu beylik itibariyle de baktığımız zaman Selçuklu varlığının Kudüs'te kalıcı olarak yerleşmesi sırasında da Artuk Bey'in çok önemli yararlılıkları vardır. Bugün de kendisinin kabri Kudüs'te bulunmaktadır. Suriye-Filistin bölgesinde Selçuklu devletinin yerleşmesini sağlayan Tutuş Bey ile beraber hareket eden en önemli Gazi Beyler arasında Artuk Gazi'yi görüyoruz. Kendisine Halife Kaim Bey Emrillah tarafından Haşhaşilere ve Karmatilere karşı yapmış olduğu savaşlardan, mücadelelerden dolayı dinin yardımcısı, dinin direği anlamında çeşitli lakaplar verilmiş. Ancak Karmatilerin, Artuk Gazi'nin yeniden bölgeden dönmesi üzerine Bahreyn bölgesinde yeniden isyan ettiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi bugün de Yemen bölgesinde, Bahreyn bölgesinde bir takım olaylar olmaktadır. Terör olayları meydana gelmektedir. İşte benzeri olayların tarihi bir şekilde burada günümüzde tekrar etmesinin temellerinin olduğunu da anlıyoruz. Artuk Gazi bu olayları tekrar bastırmak üzere gitmiş ve bastırdıktan sonra yerine yeni güvenilir komutanlar getirerek bölgeyi yeniden düzene koyduktan sonra başkente, Selçuklu başkentine dönmüştür. Başkent Rey'de Sultan Melikşah'la görüşmüş. Melikşah ona yeni bir görev tahsis etmiştir. Yine Bağdat ve Suriye bölgesini göstererek özellikle Güneydoğu Anadolu Suriye'deki yerel beylerin aralarındaki sorunları çözmek üzere görevlendirdiğini görüyoruz. Bu da çok önemli bir görevdi. Gerçekten de Anadolu'nun Güneydoğu bölgesi ve Suriye bölgesi o tarihler itibariyle Haşhaşilerin ve tabii ki baktığımız zaman bölgedeki yerel beylerin, meliklerin ve o zamanki tabirle söyleyecek olursak çeşitli aşiret reislerinin, büyük aşiretlerin ki beylik iddiasında bulunuyorlardı. Selçuklu'ya bağlıydılar ama ademi merkeziyet usulünden dolayı Selçuklu devleti her ay burayı denetleyemiyordu. Yıldan yıla bazı seferler düzenleyerek aralarındaki sorunları düzenlemeye çalışıyordu. Bu beyleri yer yer denetleyici kişiler görevlendiriyordu. İşte bu denetleyici kişiler arasında Artuk Gazi'yi görüyoruz. Artuk Gazi bölgede Selçuklu beyleri arasındaki çatışmalara son vermek, Selçuklu devletinin bölgedeki yüksek devlet olarak tanınırlığını sağlamak üzere Melikşah tarafından Diyarbakır, Halep ve Şam bölgesine gönderilmiştir. Daha evet. Önceden de Hülvan bölgesinde görev yapmıştı. Yani Irak bölgesinde, Mezopotamya'da yine bu bölgenin güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmıştı. Hülvan bölgesi bugün Musul, Erbil ve Süleymaniye diyebildiğimiz bölgeler aslında tam da şu anda sıcak çatışmaların hocam olduğu, işte terör olaylarının olduğu bir bölge. Artuk Gazi'nin Musul'daki ve bu bölgedeki isyanları bastırmak için de görevlendirilmiş olması gerçekten de onun dirayetli bir komutan olduğunu, aynı zamanda kriz yönetiminde bugünkü tabirle ifade edecek olursak başarılı bir sima olduğunu anlamamızı sağlıyor.
Hocam şu soru şimdi güncel anlamda da akla geliyor. Irak ve Suriye bölgesi Anadolu coğrafyasını, Anadolu coğrafyasında artık her kim ne yaşıyorsa, şu anda biz yaşıyoruz diye sormuyorum. Jeostratejik anlamda soruyorum. Neden önem arz ediyor?
Çünkü bölgedeki bütün ticaret yolları, o tarihte de güvenlik yolları da bu bölgedeki şehirler ve yollarla irtibatlı. Siyasi olaylar, askeri olaylar doğrudan doğruya Anadolu'daki işleri de ilgilendirmektedir. Ve Suriye, Doğu Akdeniz'in yollarının geçtiği, ana limanlara sahip olan bir bölgedir. O tarihler itibariyle de çok önemli başkentlerden bahsediyoruz aslında. Mesela Musul bir başkent, Bağdat bir başkent, Basra bir başkent, Urfa başkent, Mardin başkent. Bunların hepsi başkent ve beylik merkezleri, yani meliklik merkezleri dediğimiz şeyler. Orta dereceli devletlerin başkentleri. Büyük Selçuklu Devleti ise metbu devlet, yani en büyük devlet olduğu için diğerlerinin üzerinde bir imparatorluk gücü olarak bulunuyor. Alttakiler tabi beylikler veya eyalet başkentleri olarak sayılıyor. Bu şehirlerin her biri arasında da menzil menzil ticaret yolları ve güvenlik hatları var bunların. İşte gümrük kapıları var bu şehirler arasında. Çeşitli vergi usulleriyle vergi kapıları ya da denetleme noktaları tesis edilmiş durumda. Artuk Gazi'nin bu bölgedeki çeşitli sosyal vakalara düzen vermek amacıyla görevlendirildiğini görüyoruz. Yani muhtemelen mülteciler meselesi o dönemde de yaşanıyordu. Ticaretle ilgili sıkıntılar vardı ki kaynaklar bunu bu şekilde ifade ediyorlar. İbnül Esir diye bir tarihçimiz var 12. yüzyılda. Artuk Bey'i anlatırken Selçuklu beyleri içerisinde girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen tek beydir diyor. Bütün savaşlardan galibiyetle ayrılmış hayatı boyunca vefat edinceye kadar. Mesela 1086 yılında Anadolu Selçuklu Fatihi, Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki kolunun kurucusu Süleyman Şah'ın Suriye bölgesine bir seferi var. Suriye bölgesinde o da düzen sağlamak istiyor, hakim olmak istiyor. Çünkü Anadolu'daki temel birleştirici gücü açısından da Suriye bölgesindeki bu karışıklıklara müdahale etmesi gerektiğini anlıyoruz. Halep bölgesini kontrol etmek üzere sefere çıkıyor. Ancak Halep'in kuzeyindeki Aynü Seylem suyu yakınlarında bir büyük savaş meydana geliyor. Bu savaşta Artuk Gazi Melikşah'ın da izniyle Tutuş'un yanında yer alıyor. Tutuş kimdir? Tutuş bu sırada Suriye bölgesinin Selçuklu Meliğidir. Melikşah'ın kardeşi ve aynı zamanda da bu bölgenin Selçuklu Bey'idir. Tutuş'a bağlılığını arz ediyor Artuk Gazi. Savaştan önce Tutuş'un yanında yer alıyor ve Süleyman Şah'ın yenilmesinde Artuk Gazi'nin kuvvetlerinin birincil faktör olduğunu tarih kaynakları ifade ediyorlar. Nitekim Anadolu Selçuklu Fatihi bu savaşta rivayete göre yenilmiştir ve suda boğulmuştur ve veya öldürülmüştür. Böylece biz Sultan Süleyman Şah'ın da Anadolu Selçuklu Devleti'nin de bir fetret dönemi yaşamasına sebep olan olaylar zinciri içerisinde Artuk Gazi'nin rolünü görüyoruz. Ardından Kudüs emiri olarak atanmıştır. Kimi yerine daha önce Kudüs'ü fethetmiş olan Afşin Bey'in yerine bu defa atanıyor.
Afşin Bey de Alparslan'ın komutanlarından.
Yani Atsız Bey. Atsız Bey'in yerine atanıyor. Afşin Bey de bölgeye gelenlerdendir ve Alparslan'ın komutanlarındandır. Bildiğiniz gibi tarihçilerimizden Mükrim'in Halil İnanç Hoca Afşin Bey'in hayatını çok detaylı bir şekilde yazmıştır ve Afşin bölgesinin bugün Afşin'e isim olarak verilmesinin sebebi bu bölgenin de Fatihi olması. Yani Maraş bölgesinin Fatihleri arasında bulunmasından dolayı Selçuklu Bey'i Afşin Bey'in orada bir yerleşke olarak ismi vardı. Orayı bir kazanın, ilçenin ismi olarak verilmesine tarihen de izah ederek sebep olmuştur. Ve tabii ki Afşin Bey bölgede önemli komutanlardan birisi. Artuk Bey yine onun çağdaşı.
Hocam,
peki Artuklu Devleti ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu? Başkentleri nereydi gibi sorular var değil
şimdi
mi?
Şimdi hocam o soruda...
İlk kuruluşu Kudüs ve çevresi.
Hocam diyoruz. O sorulara geçeceğim ama ondan önce şu bir kez daha şunu açıklamanızı rica ediyorum sizden. Artuk Bey bir beylik kurucusu olmakla birlikte tabi olduğu devlete yani Büyük Selçuklu Devleti'ne farklı anlamlarda da başka şekillerde de çok büyük hizmetler vermiş bir şahsiyet olduğu sonucunu çıkardım şu ana kadar söylediğinizden. Yani yalnızca bir beylik, bir devlet kurucusu değil galiba.
Artuk Gazi Büyük Selçuklu Devleti'nin Büyük Sultanı'na tabidir. Onun emirlerinin dışına çıkmamıştır. Tek tabi olduğu yer orasıdır. Akabinde onun bağlı ol, şuna itaat et dediği kişi varsa mesela Tutuş Bey'e bu şekilde dahil olmuştur. Ardından Abbas Halifesi ile olan ilişkileri de bu şekildedir. Yani Abbas Halifesi'nin yanına giderken de bir Büyük Sultan'ın desturu ve emriyle gitmektedir.
Krizleri çözüyor.
Tabii. Hocam. Büyük Selçuklu evet. Devleti'nin en güvendiği uç beylerinden birisidir. Bir gazi beydir. Tabii Artuklu Devleti'nin kuruluşunda en önemli isimdir. Çocuklarının isimleri de ayrı beyliklerin ve devletlerin ismi olmuştur. Mesela kendisi Kudüs'te vefat ettikten sonra oğullarından Sökmen ve İlgazi Suriye Filistin bölgesinin Artuklu Bey'inin Selçuklularının başında yer almıştır. Ardından kuzey bölgesinde Mardin, Hasan Keyf ya da Hısnı Keyfa diyoruz. Hısnı Mansur yani Adıyaman bölgesinin ve Harput bölgesinin Artuklular tarafından ayrı ayrı beylikler halinde devam ettirildiğini görüyoruz. Oğlu İlgazi Mardin Artuklularının başında yer almıştır ve Mardin Artuklu Devleti'nin kurucusu oğlu İlgazi'dir. Dolayısıyla İlgazililer Beyliği diye bir beylik görüyoruz Mardin'de. Sökmenliler Beyliği ise Hısnı Keyfe ya da Hasankeyf bölgesindedir. Diğer bir kolda Belekgazi'nin başında bulunduğu Harput ve çevresinde oluşmuş olan bir başka Artuklu kolu daha vardır. Bunların her birinin Artuklular sahasında önemli başkentler olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Devletin etkili olduğu sahalar içerisinde Şam da var. O zamanki ismiyle Dımaşk, Şam bölgesi içerisinde en önemli şehirdi. Bugün Şam diye bildiğimiz şehrin tarih içerisindeki ismi Dımaşk idi. Ve Dımaşk'ın da Artuk Gazi tarafından fethedilen şehirler arasında olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde görev alırken kendisi aynı zamanda bayındırlık hizmetleri içinde çeşitli imaretler ve eserler yaptırmış. Köprü gibi, cami, medrese, imaret yani aşhane gibi çeşitli Selçuklu eserlerinin de Artuklular tarafından yapıldığını görüyoruz.
Hocam tam burada Almanya'dan arayan bir dinleyicimiz şimdi Neslihan aktardı bana sorusunu. İlginç bir soru sormuş. Mekanikçi El Ceziri Artuklular döneminin önemli bir bilim adamıydı ve Artuklu Sarayı'nca da destekleniyordu. Konuyla ilgili hocamız bilgi verebilir mi, biraz daha açabilir mi demiş.
El Ceziri bilim tarihimiz açısından önemli bir isimdir. Cizre'de doğmuş ve Cizre'de yaşamıştır. Bir optik bilimi üstadıdır, fizikçidir, mühendistir yani. Dolayısıyla mekanikçi olduğu için herhalde dinleyicilerimiz muhtemelen mühendis birisi olabilir, bilim tarihiyle ilgili birisi olmalı. Gerçekten de önemli bir görüşünü belirtmiş oldu. Cizre'de kurulmuş olan Selçuklu Nizamiye Medresesi'nin rasathane bölümünde görev almıştır. El Ceziri aynı zamanda da İslam tarihi süreci içerisinde kurulmuş olan önemli merkezlerden, medeniyet merkezlerinden birisinde görev yapmıştı. Selçuklu'da rastgele kurmuyor, bir şehri kurarken, yaşatırken ve üzerinde inşaatlar yaparken geçmişten gelen tarihi bir birikimi de dikkate alıyor. Onun üzerine inşaat yapıyor, gelişme ve medeniyet kurma çalışması içerisinde oluyor. Mesela Bağdat'ı alıyor ama yağmalamıyor Tuğrul Bey. Tam aksine orayı inşa edecek, geliştirecek bir katkı yapmaya çalışıyor. Selçuklu Devleti sürekli olarak böyle yapmıştır. Mesela 1055 yılında Tuğrul Bey Bağdat'a girdikten sonra Bağdat'ta bir yağma meydana gelmemesi için her türlü tedbiri almış. Akabinde de şehirde inşaatlar başlatmış. Devlet bütçesinden paylar ayırmış. Mesela Selçuklu Nizamiye medreselerinin ilk örneği Dicle Nehri kenarında Bağdat'ta, bugün de hala yeri bilinen bir yerdir. Bugünkü Mustansiriye ve Mercaniye medresesinin yerinde kurulmuştur. Bugün de orada bir kampüs olarak bulunuyor.
El Ceziri'de demek ki hocam bu döneme ilişkin, yani Selçuklu'nun ana esas kök itibariyle Selçuklu'nun bilime yaklaşımının bir temsilcisi olarak Artuklular tarafından.
Bu şekilde değerlendirebiliriz tabii, dinleyicimiz şunu da söylemiş oluyor açıkçası. Artuklular Selçuklu Devleti içerisinde bir beylik olarak, bir tabi beylik olarak bulunuyordu. Bir eyalet bölgesinin temsilcisiydiler ve Selçuklu Devleti'nin de en güvendiği komutanlar arasında bulunuyordu. Hem Artuk Gazi hem de oğulları için bu durumu söyleyebiliriz. Yani İlgazi Bey de, Sökmen Gazi de bunlar arasında yer alıyordu. Ayrı ayrı beylikler kurdular, meliklikler kurdular ve bölgenin fethinde, güvenliğinde, Haçlılara karşı olan savaşlarda doğrudan doğruya bu isimleri görüyoruz. Yani İlgazi Bey de, Sökmen Gazi de Haçlılara karşı olan savaşlarda görev almışlardır. Bunları da tekrar tekrar değerlendirebiliriz.
Hocam devletin bulunduğu, bir dakikamız kalmış. Şimdi Neslihan beni uyardı Güray hocam. Devletin kuruluş tarihlerini söyleyelim hocam, kısaca toparlayalım ve önümüzdeki hafta özellikle kültür ve medeniyete katkıları, bıraktıkları eserler, yayıldıkları coğrafya anlamında artık oralarına devam edelim isterim Güray hocam. Kuruluş tarihi.
Devletin kuruluş tarihi olarak eğer Kudüs'e girmesini kabul edecek olursak 1087 yılını Artuklular Devleti'nin kabul etmemiz gerekiyor. Kuzeydeki Mardin Artukluları ve diğer Artuklu beyler için 1101 tarihi, 1102 tarihini ve daha kuzeyde Harput için ise 1104 tarihini kabul etmek mümkün. Yani Belekgazi'nin Harput bölgesinde ve Suruç'taki beyliği de gerçekten uzun süre devam etmiştir. Sultan Alaaddin Keykubat zamanına kadar devam etmiştir, evet, bu bölgedeki Artuklu beylikleri.
Süremizin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta Artuklu Beyli ile devam edeceğiz. Çünkü daha söyleyeceğimiz çok şey var. Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, sağlığınız eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.